Tanyeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal, 10. Kaset 2. Yüz, Sayfa 352. Adanın ileri gelenleri de adalarına bu kadar önemli insanların gelmesinden dolayı kıvançlıydılar. Poyraz adaya gelenlerle birlikte Kadri Kaptan'ın teknesiyle kasabaya indi, Üzeyir Han'ın evinde kaldı. Sabahleyin birlikte çarşıya çıktılar, kahve içmek için girdikleri kahvede Şükrü Efendi ile karşılaştılar. Poyraz, Şükrü Efendi'ye, ''Karşılaştığımız iyi oldu.'' dedi. ''Ben de seni arayacaktım.'' ''Hayrola, bizim ada doldu da ona haber verecektim.'' ''Haberim var. Diyecektim ki, buralardan adaya amele taşımaya gerek kalmadı. Hepsi bizim adada. Hepsi de yıllarca şu yakın ovalarda ırgatlık yapmış. Onlar bizim işimize yaramazlar. Nasıl yaramazlar, bunlar ırgat değil mi? Yaramazlar, çünkü sabıkaları var. Ne biçim sabıka? Yol mu kesmişler? Adam mı soymuşlar? Hırsızlık mı yapmışlar? Hiçbirisi değil. Girdikleri bağı viran eylemişler, üzümleri ezmişler, dalları kırmışlar, girip çıktıkları bağlarda bir daha ot bitmemiş. İzmir'den Aydın'a, Aydın'dan Manisa'ya, oralardan bütün kasabalara, köylere kadar Anadolu göçmenlerini nedense hiçbir bağcı bağına sokmaz. Bağlarda yalnız kendi yerli ırgatlar çalıştırılır. Ne yaparlarmış ki bu Anadolu muhacirleri de bağlarda bir ot bitirmezlermiş? Vallahi ben bilmem ki arkadaş, bu Anadolu muhacirleri bağlarda ne yaparlarmış? Ben onları aldığım hiçbir bağda çalıştırmadım ki, bundan sonra da olmaz. Poyraz çok bozuldu ya, bozuntuya vurmadı. Kim olursa olsunlar, bağları ot bitmez bir duruma nasıl sokuyorlarsa soksunlar, o adanın dolmasından kıvanç duyuyordu. İçlerinde kendisinin canına kıyacak birilerinin gelmesine karşın. Bu işi de nişancı ile derinlemesine bir daha konuşmak gerekti. Şükrü Efendi kalkarken, ''Bir hafta 10 gün içinde yerli ırgatlarla sizin adaya gelirim. Göreceksiniz, benim gördüğüm sizin adanın bağları öylesine bir üzüm verecektir ki, herkesin şaşkınlıktan parmağı ağzında kalacak. Kusura kalma arkadaş, ben böyle verimli bağa, ömründe bağ görmemiş, üzüm yememiş kişileri sokamam. Adımı da 5 paralık edemem. Ele ele aleme, rezil de olamam.'' Kuşluklayın Kadri Kaptan'la yola çıktılar. Onlar iskelede nişancı ile Vasili karşıladı. İkisinin de yüzleri asıktı. Vasili, ''Hoş geldin.'' dedikten sonra, ''Yukarıya, Pınar'a çıkalım.'' dedi. Nişancı da, ''Hoş geldin.'' dedi. ''Çıkalım.'' Pınar'ın ayağını izleyerek yukarıya çıktılar. Pınar'ın başına, yarpuzların üstüne oturdular. Onlar mavi çiçeklerin üstüne oturunca, ezilen çiçeklerden yoğun bir koku geldi. ''Vasili ile konuştuk.'' dedi nişancı. ''Bu adam kalabalıkla birlikte teknelerden mi indi, yoksa başka bir yerden adaya mı çıktı?'' ''Ne konuştunuz? Bunu mu konuştunuz? Kalabalıkla teknelerden mi indi, yoksa başka bir yerden mi adaya çıktı? Bunu mu konuştunuz?'' ''Çok şey konuştuk ya, bunu da konuştuk. Ne dediniz?'' ''Ben dedim ki, Vasili bu adamı, bu sarı olanı evine yerleştirmedin mi?'' dedim. O da bana dedi ki, ''Herhalde ben yerleştirdim ya, benim aklımda kalmamış ya da ona alıcı gözüyle bakmamışım.'' dedi. Ben onun evine gittim. Bir şeyden hile kapmasın diye ondan önce birkaç komşusunu ziyaret ettim. Ondan sonra da onun evine vardım. Beni sevinçle karşıladı. Evinde kahve bile varmış. Oğlan kıza kahve yapmasını söyledi. Kız kahveyi dibekte dövdü. Altıma bir minder sermişti. Belimi dayayayım diye de arkama bir de yastık koydu. Oğlan da yanıma minderin ucuna oturdu. Kız ateşi çabuk yaktı. 2 fincan kahveyi getirdi. Kahvelerin kokusu evin içini doldurdu. Taze, yeni kavrulmuş, dibekte dövülmüş kahveler ancak böyle kokar. Demek ki bu sarı döl dibek kahvesi içen bir evden. Ona dedim ki, senin hanımın kahveyi çok güzel yaptı dedim. O benim hanımım değil şimdilik. O daha küçük dedi. Onunla yolda buluştuk. Dibek buradan mı dedim. Kalktı, kırmızı bir ağaçtan oyulmuş bir dibek getirdi ki ancak beylerin, paşaların evinde bulunur. Senin baban paşa mıydı dedim. Güldü. Askerliği nerede yaptın dedim. Allah dondurup kazık etmedi dedi. Nerede olursan dedim. Erzurumlu olurum dedi. Birden başımı kaldırıp yüzüne bakmışım. Konuşması Erzurum ağzına hiç benzemiyordu. Ben başımı kaldırınca onun dudakları titredi. Sözler yarım yamalak ağzından döküldü. Ne iş yapardın dedim. Babamın çiftliği vardı dedi. Bundan sonra beni konuşturmadı. Hep o sordu. Biz bu adaya verilince Kime Karınca Adası desek, orada nişancı var diyorlardı, dedi. Ondan sonra başladı nişancıyı nasıl duyduğunu anlatmaya. Şöyle kaçarmış nişancı, böyle kuyruk tutarmış, Yunanistan'dan buraya bir muhacir kasabası gelmiş, bizimkiler onlara zulmetmiş, onlar da yarı yarıya sıtmadan kırılmışlar, hiç çocukları kalmamış. Onlar da bütün çocuklarımız sıtmadan öldü, biz bu ülkede kalmayız demişler. Biz bu ülkeden gidemezsek ölürüz de bu ülkenin kurduna, kuşuna, insanına, karıncasına, yılanına, çıyanına, börtü böceğine ağzımızı açmayız. Onları yerleştirmişler bir Rum kasabasına. Kasabada biraz da Türk varmış. Onlar da Türklerle hiç konuşmamışlar. Yönlerini dönüp Türklerden yana bakmamışlar. Aradan aylar, yıllar geçmiş. Bunlar hükümet adamlarıyla bile konuşmamışlar. Hepsi de sağır, dilsiz olmuş. Nişancı adında balıkçı donunda bir Hızır gelmiş, atı, benli bozu, üç mavi donlu keçisini, buralarda Kabaada dedikleri bir ada varmış, o adaya bırakmış, adadan dilsiz sağırlara gitmiş, onlara merhaba demiş, çıkın evlerinizden, gidin komşularınıza, onlarla konuşun demiş, onlar da çoluk çocuk, genç yaşlı, hasta sayrı, çıkmışlar, kasabanın iskelesine, meydanına gelmişler, onları gören kasabalılar da ortaya dökülmüşler, bunlar sarmaş dolaş olmuşlar. Bu nişancı, o nişancı değil mi? O da benim, dedim anasını satayım. Durum böyleyse ne diyorsunuz? Ne diyelim, dedi Poyraz. Senin şu anlattıklarına bakılırsa biz durup dururken bu adama ne yapabiliriz? Siz ne diyorsunuz? Vasili öldüremeyiz, kaçıramayız, onu ancak kollayabiliriz. Siz onu bana bırakın. O beni Hızır Aleyhisselam sanıyor. Ben onun kim olduğunu anlayıncaya kadar ona biraz mühlet vermemiz gerek. Ondan sonra onun akıbetine karar veririz. Hele onu Poyraz bir görsün, Kerim mi, başkası mı, bir de düşüncesini bize o söylesin. Lena o Kerim'i gördü mü, diye sordu nişancı. Gördü, dedi Vasili. Oldu bu iş. Yaşlı kadınlar genç erkekleri gördüklerinde o erkek hoşlarına giderse yüzlerini unutmazlar. Onların gözlerinin arkasında olduğu gibi fotoğrafları çıkar. Lena da hiç unutmaz. Yedi deniz, dört iklimin kadını, hepsi böyle. Bugün ben onu görürüm, dedi Poyraz. Vasili, bana Kadri Kaptan'ı çağır. Baş üstüne, dedi Vasili. Biraz sonra Vasili Kadri Kaptan'ı aldı, geldi. Gel Kadri Kaptan, git bana, orada sarı bir adam var. Vasili onun evini sana gösterecek. Onu al da bana getir. Vasili ile birlikte Kadri Kaptan evlerin aralarına daldılar. Nişancı, o gelince onun ellerine iyi bak. Elini ılıktan soğuğa sokmamış. Elleri pamuk gibi. İncir, nar, pamuk, üzüm toplayan, ekim biçen eller böyle mi olur? Söyle bana. Öyleyse öyle olmaz, dedi Poyraz. Bu adamın burada ne işi var? Bu Abbas'ı arayan Kerim değilse bile Kerim'dir. Kavlakzade senden bu kadar niçin korkuyor? Hiç düşündün mü? Kavlakzade geçen de geldiklerinde kendisini buraların kralı sanan adam, seni kucaklayıp milli kahramanımız diyerek dalkavukluk üstüne dalkavukluğu niçin yaptı? Hiç düşündün mü? Seni hükümetin gizli adamı sanıyormuş. Doğru mu sanıyorsun? Doğru değil. Kavlak senin kim olduğunu biliyor da ondan dolayı senden korkuyor. Bu sarı çocuk teknelerin hiçbirinden inmedi. Ben iyiden iyiye baktım. Kalabalığın içinde birdenbire peydah oldu. O evi buna kim satın aldırdı? Kavlak el altından satın aldırmadıysa ben de elimi keserim. Öyleyse ne yapalım? O bizim icabımıza bakmadan biz onun icabına bakalım mı? Dur bakalım, işte geliyorlar. Geldiler, sarı delikanlı selam verdi. Aleyküm selam, dediler. Buyur, oturun şuraya. Sarı delikanlı ürkek oturdu. Adını bağışla. Adım Kerim. Ortalık buz kesti. Birbirlerine bakıştılar. Poyraz kendini hemen toparladı. Bu adaya daha önce hiç geldin mi küçük bir kayıkla? Geldim. Abbas adında birini sordun mu? Güldü. Sordum, dedi. Siz de bana Abbas adına bir kedi gösterdiniz. Bir daha güldü, Vasili'yi gösterdi. Abbas bu arkadaşın kedisiydi. Çok güzel bir kediydi. Onu baş gözettiniz mi? Ettik, dedi Vasili. Onu kasabadan çok güzel kız olan kız bir gelin getirdik. Gelin şimdi gebe, gün sayıyor. Yakında 5 tane nur topu gibi evlatları olacak. Bizim Abbas'tan başka bir Abbas daha bulabildiniz mi? Aradığınız Abbas'ı, bizim Abbas'tan başka. Bulduk ya, bizim arkadaşlar onu öldürmeye kıyamamışlar. Niçin kıyamamışlar? Onun orasını ben bilemem ama Allah bilir. Biraz konuştuktan sonra Kerim gitmek için ayağa kalkarken nişancı, ''Ne güzel Türkçe konuşuyorsun. Annem İstanbullu. Adamız ilk düğünü ne zaman görecek?'' ''Ne zaman Allah izin verirse. Hoşça kalın.'' Eve varınca kız, ''Niçin böyle suratına sık?'' diye sordu. Kerim, ''Hiç sorma.'' dedi. ''Beni çağıran Abbas'mış. Beni tanıdı. Bana adımı sordu. Ben de Kerim dedim. ''Sen bu adaya daha önce geldin mi?'' diye sordu Abbas. ''Ben de geldim.'' dedim. ''Bir de Abbas, Abbas'ı buldunuz mu?'' diye sordu. ''Ben de arkadaşlar buldular ama ona kıyamadılar.'' dedim. ''Neden kıyamamışlar?'' diye bir daha sordu. ''Ben de onu öldürmeye gidenin anasının Çerkez olduğunu, Abbas'ın da Çerkezliğini anlayınca, onun yakışıklı, tuvana, iyi yürekli bir insan olduğunu görünce onu öldürmeye eli varmamış. Abbas da bunu anlayıp onu öldürmeye kalkmamış. Abbas da onu bırakmış.'' Abbas, ona kıyamayıp öldürmeyen adamın sen olduğunu anladı mı? O anladı mı, anlamadı mı bilemiyorum ya, nişancı mı ne diyorlar, ne zıknabutsa, o şeytan oğlu şeytandan korkulur. Bir bakışı var, insanın yüreğini tam orta yerinden delip geçiyor. Bir bakışta insan ne düşünüyor, insanın içinden ne geçiyor anlayıveriyor. İlk geldiğimde Poyraz'ın Abbas olduğunu anladığımda bu adada yoktu. Sonradan gelmiş. O zaman o burada olsaydı beni o dakikada öldürüverir, ölümü de benim ağırlığımca taşlarla bir çuvala koyar götürür, Çanakkale boğazına atıverirdi. Bu adada beni bir eski mezara gömseler kim arar, kim sorardı beni? Bu adam bundan sonra benim yakamda. Ben bu adada bir adamı öldürmek değil, hele Poyraz gibi bir adamı bir serçeye bir taş bile atamam, tepemde böyle bir insan varken. Bu adam benim yakamdan düşmeyecek ölene kadar. Bunlar öyle kolay kolay öleceklerden de değil. Söyle bakalım, biz bu adamdan canımızı nasıl kurtaracağız? Bunlar beni öldürmeye karar verirlerse, ben Abbas'ı öldürmeden seni de benimle birlikte öldürürler. Beni öldürdükten sonra sana dokunmamaları onların ölümü demektir. Beni öldürtmemek için Abbas çok diretecektir ama gücü yetmeyecektir. Bu cellat adam Abbas'a tapıyor. Buradan kaçalım diyeceğim ya, hemen şimdi olmaz. Bu cin gibi insanın gözleri bizim üstümüzdedir. Ya şöyle ya da böyle. Bizim gözümüz de onun üstünde olacak. Ondan gözümüzü bir an için ayırır, ona fırsat verirsek o anda öldük gittik say. Beni bu kadar çabuk tanıyacaklarını sanmıyordum. Unutmuş gitmişler sanıyordum. Bu iş gün gibi ortada. Abbas'ı öldürmeye geldiğimiz gün gibi ortada. Tabancan olduğunu kimse bilmeyecek, dedi kız. Tabancanı koltuğunun altına bağlayacaksın. Ben de tabancasız hiçbir yere çıkmayacağım. Öldürelim derken ölmeyelim. Gelen adamların içinde feleğin çemberinden geçmiş öyle yaşlı adamlarla yakında tanışacağız ki bin tane nişancı zıknabutunu cebinden çıkarır. Düştük bir belaya, yol belli değil, ava geldik, avlanacağız. Hele bekleyelim bakalım, bunlar daha tereddüt içinde, bizi kolayca ortadan kaldıramazlar. Senin ne kadar mermin var? Çok. Bende de çok vardı. O mermi torbası daha olduğu gibi duruyor mu? Olduğu gibi duruyor. Ne dediler buna bir de biliyor musun? Dediler ki, adamız ilk düğününü ne zaman yapacak? Ben de Allah izin verirse dedim. Sana bir şey diyeyim mi? Bunlar bu kadar korkmasalar, bunlar bizi bağırlarına basmaya hazırlar. Öyleyse bundan sonra hiç telaş, hiçbir korku alameti göstermeyeceğiz hiçbir yerde. En küçük korku, telaş ölümümüze sebep olur. Olur dedi kız. Yanımızda kimse olmasa bile, kendi kendimize yalnız kalsak da korku, telaş yerine şen şakrak olacak, adadan hiç ayrılmayacak gibi davranacak, bahçeyle, çiçeklerle uğraşacak, haftada iki gün el ele tutuşarak bütün adayı tasasız, dünyaya boş verir, sevgili gibi dolaşacağız. Salih Efendi'den her gün alışveriş yapacağız. Bir sabah da Kadri Kaptan'ın teknesine binecek, kasabaya inecek, kendimizi kaybettireceğiz. Nişancı bizim arkamızı bırakır mı sanıyorsun? Bırakmaz biliyorum. Arkamıza kimi koyar bilmiyorum. Adada çocukları vazifelendirecek. Ne biliyorsun? Biliyorum. Çünkü her zaman öyle yaparlar. Çocukların arkasında olduğunu kimse akıl etmez de. Sen ne biliyorsun bunu? Ben çocukluğumda birçok insanın ardından koşturdum da. Sabır dedi kız. Sonra da İstanbul'a gider. Onlar kaçtı sanıp ah vah ederlerken biz geriye döneriz. Ondan sonra da onlar çözülürler. Aradan çok geçmeden Kadri Kaptan'ın teknesiyle sabah erkenden kasabaya iner, pahalı alışverişler yapar, gün batmadan akşama adada oluruz. satın aldığımız karyolayı, döşeyi, yaldızlı karyolayı, ipekli kuş tüyü yorganı Kadri'nin teknesinden çıkarırız, herkes görür. Bu küçük kasabada kuş tüyü yorgan ne gezer? İpekli pamuk yorganı, kadife kaplı koltukları, değerli halıları, kapkacağı çıkarır, iskelenin üstüne koyar, sonra yardıma çağırdığımız insanlarla onları eve taşır, sonra da evlenir, görkemli bir düğün yaparız. Bundan sonra bizim adam öldüreceğimiz kimin aklına gelir? Kimsenin aklına gelmez. Nişancı bundan sonra Kerim'le kızı sıkı bir göz hapsine aldı. O evde sinek uçsa nişancının haberi oluyordu. Yılancılık oyununu Hüsmen'in kızları sürdürmeye çalışıyorlar, korkularından bitiyorlar, ölüyorlardı ya, o gün bugündür lacivert benekli yılandan başka yılan görmedikleri için nişancının torunları gelip oyunlarına katılmalarına karşın ne kadar korkmak isteseler de olmuyor, yılancılık oyunu gittikçe tavsiyordu. Kalabalıkla birlikte adaya çocuklar dolunca Hüsmen'in kızlarına da gün doğdu. Büyüklerden önce çocuklar birbirleriyle kaynaştılar, birlikte oyun oynamaya başladılar. Birkaç gün sonra Hüsmen'in kızlarıyla yeni gelenlerden utangaç üç oğlan deniz kıyısında buluştular. Yardan aşağı ayaklarını sarkıtıp denize bakmaya başladılar. Deniz bomboştu. En küçük bir kıpırtı, bir ses yoktu denizde. Bir denize, bir dönüp birbirlerine bakıyorlardı ya, konuşacak bir şey bulamıyorlardı. Hüsmen'in büyük kızı, ''Biz bir oyun biliyoruz ki adada bütün çocuklar bu oyunu oynuyoruz. O kadar hoş bir oyun ki hep aynı oyunu oynuyoruz. Bizim adanın çocuklarından başka hiçbir adanın çocukları bu oyunu bilmiyor. Nasıl bilsinler? Onların adalarında ak benekli, uzun mavi yılanlar yok ki yılancılık oyunu oynasınlar.'' Hüsmen'in büyük kızının yanına oturmuş, bacaklarını da yerden aşağı sarkıtmış kendi yaşında bir kız, ''Bu yılancılık oyunu nasıl bir oyunmuş? Bize göster de biz de öğrenelim de oynayalım. Zor bir oyun. Zor olsun, zor oyunlar daha güzel oynanır. Narlar çiçek açtığında nar bahçesinin önünde duracaksın. Yanındaki kayalıktan bir uzun, ak benekli, parıl parıl eden, kıvrılarak mavi bir yılan iner. Yılan çocukların üstüne akar, kıpkırmızı çatal dili, kıpkırmızı pörtleyip dışarı fırlamış gözleriyle. Çocuklar bir korkar, bir korkar, bir korkarlar, nar bahçesinin içine kaçarlar. Arkalarından da yılan sıçraya sıçraya gelir. Yakalarsa çocukları sokar, öldürür. Biz de o kadar korkar, o kadar korkarız ki donumuza şarıl şarıl işeriz. Yılan her zaman gelir mi? Bir kez geldi. Biz ondan sonra yılancılık oyununu, korkmayı, korkumuzdan donumuza işemeyi öğrendik. Sonra aynen üstümüze yılan geliyor gibi yaparız. Bağırarak narların arasına kaçarız, bir korkarız, bir korkarız, donumuza işer gibi yaparız. Nar bahçesine kadar koşarız, yılan da arkamızdan gelir, tortop olarak bize saldırır. Tortop olduğunda kime vurursa onu öldürür. Utangaç üç oğlan o konuşurken sapsarı kesilmişler, gözleri de dışarı uğramış, şaşkınlıkla donlarına işeyen kızlara bakıyorlardı. ''Haydi canım'' dedi Hüsmen'in küçük kızının yanında oturan onun yaşıtı kız. ''Böyle de oyun olur muymuş?'' Ayaklarını yukarı çekti, kalktı, ötekiler de kalktılar. Hüsmen'in kızları iskeleye yürüdüler. Öbür çocuklar da aşağı deniz kıyısına indiler. Kıyıda renk renk çakıl taşları vardı. Onlarla kaydırak oynadılar. Çocuklardan en acemisi, kızlar bile denizin yüzüne attıkları taşı en az üç kez sektiriyorlardı. Yarış uzun sürdü. Onlar da karşı yüksek tepenin yamacında tüten yeşilliğe yürüdüler. Yeşilliğe geldiler, baktılar ki ne baksınlar. Göz alabildiğine küme küme üzüm bağları. Her bağda sarı, toprağa sarkmış üzüm salkımları. Her salkımda yüzlerce, her biri bir bal damlası üzüm taneleri. Sarı, buğulu. Çocuklar bağların uzağında durup bal damlası üzümlere baktılar. Şimdiye kadar bağların kıyılarında durmuşlar, bakmışlar, baka baka ağızları sulanmış ama onları kimse bağların yanına bile sokmamıştı. Şimdi bağın içindeydiler, salkımlar buğulanıyordu. Önce yutkundular, ardından ağızları sulandı, bir adım daha atmaya korkuyorlardı. Bundan önceleri bağlara yaklaşanları bile kalın sopalarla omzu tüfekli adamlar döve döve iyice öldürüyorlardı. Aşağıya baktılar, büyük, uzayıp giden deniz, kuzeye baktılar, anıs parıltıları içinde denize doğru bir kaşık sapı gibi uzayıp giden düzlük, Güneyde denize inen, baş döndüren bir uçurum. Sağa baktılar, sola baktılar, ne bir kulübe, ne bir çardak, ne bir ağıl, ne de bir ağıl duvarı. Gözleri geldi, buğulu üzüm salkımlarının üstünde durdu. Bir daha, bir daha yutkundular, ağızlarının suyu boşaldı. Yine de bir iyice yanlarına, yönlerine bakındılar. Görünürlerde kimsecikler yoktu, bağlara daldılar. Her biri bir bağın yanına oturdu, dışarıdan gözükmüyorlardı. Kocaman başlarından büyük birer salkım koparıyorlar, ağızlarına tepiştiriyorlardı. Her bir çocuk o kadar çok üzüm yedi ki az bir sürede karınları şişti. Bir zaman yerlerinden kıpırdayamadılar, yerlerinde oturdular, kaldılar. Gün batarken ancak yerlerinden kalkabildiler. Çocuklardan biri, ''Bu bağın herhalde hiç sahibi yok.'' dedi. ''Bakınsana ortalıkta kimsecikler gözükmüyor.'' ''Var.'' dedi öteki çocuk. ''Hiç sahipsiz bağ olur mu?'' ''Olur ya, olmaz mı? Sahiplerini hapse göndermişler. Evleri, tarlaları, bağları, bahçeleri, her şeyleri, değirmenleri de kalmış. Bunların değirmenlerini su değil, yel döndürüyor. Görmedin mi? Kartal kanatlar gibi dönenleri, işte o dönenler değirmenin kanatlarıymış. Onu da biri satın almış. Buğday, mısır öğütüyormuş.'' Öyleyse bu bağı da satın almışlar. Almaz olurlar mı? Baksana ne kadar tatlı üzümler. Hiç üzüm yemedim ki, dedi öbür çocuk. Biz de yemedik, dediler öteki çocuklar hep bir ağızdan. Bizi bağların yakınından bile geçirmiyorlardı. Bu bağın sahibi var mı yok mu tartışması uzun sürdü. Epey güç harcadılar. Yine her biri bir bağın başına oturdu. Salkım salkım üzümleri yemeye başladılar. Yalnız bu sefer çabuk doydular. Oturdukları yerden kalkmadan eve üzüm götürelim mi götürmeyelim mi diye tartıştılar. Bir kısmı götürelim ama gece götürelim diyordu. Bir kısmı sahibi görürse nereye kaçarız, bizi yakalarlar. Bu adanın sahipleri gibi hapse atarlar. Bu bağlara niye ağıl, alaçık, hayma yapmamışlar, niye? Çocukların en küçüğü karşıladı bu soruyu. Bu adada bizden başka hiç kimse yok da onun için. Düşündüler, düşündüler. Neden sonra? Yok da onun için, dediler. Öyleyse biz üzümleri yedik, karnımızı bir iyice şişirdik. Evdekiler de acından öldüler. Size soruyorum, ölsünler mi? Bizim yerimizde onlar olsalardı, bu bağı da bizden önce bulsalardı, onlar bir tek üzüm tanesi yemeden hepsini toplayıp bize getirirler miydi, getirmezler miydi? Hep birazdan getirirlerdi, dediler. Hem de bir üzüm tanesini ağızlarına atmadan. Baştaki çocuk buyurdu. Öyleyse gömleklerimizi çıkaralım derhal. Çıplak kalırsak kalalım. Gömleklerin kollarını, boynunu bir iyice bağlayalım. İçini en güzel, en tatlı salkımlarla dolduralım. Kızların uzunu, bizim çıkaracak gömleklerimiz yok. Biz de eteklerimizi üzümlerle doldururuz. Oğlanlardan biri, bizim de gömleklerimiz yoktu. Biz de senin gibi fistanlıydık. Büyüyünce bize gömlek şalvar aldılar. Şimdi bizim de fistanımız olsaydı biz de eteklerimizi bir doldurur bir doldururduk ki evde herkesin üzüm yiye yiye karınları şişerdi. Hadi kalkın bakalım. Herkes ellerini bastırıp oflayarak puflayarak zorla kalkabildi. Bu sefer bir bağın dibine oturup herkes önüne gelen bağdan birer ikişer salkım kopararak gömleğini ve eteğini doldurdu. Şimdi zeytinlik koyağından aşağı yavaş yavaş inecek, çalıların içine saklanacağız. Gün batıncaya, ortalık kararıncaya kadar çalıların içinde saklanacağız. Ondan sonra tamam. Zeytinlik koyağın dibinden, çalıların arasından aşağı iniyorlardı. Pınar'ın ayağını gördüler. Ayağın her iki yanında mavi çiçeklerini açmış, yarpuzlar kokusunu, mavisini dört bir yana dağıtıyordu. Ayağın bazı yerlerinin altında çakıl taşları parlıyor, su burada çığlıyordu. Çocuklar yorulduk. Burada bir su içelim, sonra da oturalım, yornuk çıkaralım. Oğlanların hepsi çıplaktı, mintanlarını ağaçların altına, kızlar eteklerindekileri çimenlerin üstüne koydular. Ağzı aşağı yatıp su içtiler, ardından da seyrek ağaçlı bir yere geçip çimenlerin üstüne oturdular. Uzun kız, bu su nereden geliyor, ne tatlı bir su. Su yerine yarpuz kokusu, kokular içiyor insan. Baştaki oğlan, bu su nereden geliyor bilmiyorum. Yukarıdan bir yerden geliyor ya, bir kayanın altından çıkıyor olmalı. Nereden çıktığını sen de ben de yakında öğreniriz. Böyle tatlı, bin bir çiçek kokusuyla akan sular hep kayalıklardan çıkar. Bizim yaylanın pınarları hep kayalıklardan çıkardı. Ayakları da işte böyle kokardı. Sırtlarını ağaçlara dayayıp her biri birkaç kez su içip dinlendiler. Güle oynaya çalılıklara vardılar, karanlığı beklediler. Sabırsızlıktan ölüyorlardı. Bir karanlık kavuşsa da eve varsalar, kim bilir evdekiler onları nasıl karşılayacaklardı. Eve ilk varan baştaki çocuk oldu. Karanlık kavuşur kavuşmaz koşmaya başladı. Arkasından da öteki çocuklar. Baştaki çocuğun anasının yüzü, mintanın içinde üzümleri görür görmez sapsarı kesildi. Sesi titreyerek, ''Nereden, hangi bağdan çaldın bu üzümleri, ocağımızı söndürdün?'' Bu sefer de bizi üzüm hırsızlığından kovacaklar. Bu güzel evimizden olacağız. Babasının da dudakları titriyordu. Öfkeden boyun damarları şişmişti. Dişlerini sıkarak Allah'ın belası. Bunu da mı getirecektin başımıza? Tut sana. Elleri yanlarına düştü umarsız. Burası bir ada. Dört bir yanda deniz. Kaçacak hiçbir yerde yok. Biz ne yapacağız şimdi? Sustu, yüzünü elleri arasına aldı. Düşündükten sonra öfkesi geçer gibi oldu. Soğukkanlı. ''Haydi götür şunları da o bağın içine at.'' dedi. ''Dur baba, korkma baba, ben sana söz vermedim mi? Aydın Ovası'nda bir daha hırsızlık yapmam diye.'' ''Söz verdin ya, bu ne?'' ''Üzüm, çalmadık.'' ''Kim verdi size?'' ''Kimse vermedi.'' ''Kimse vermedi de nasıl oldu?'' Oğlan olup biteni baştan sona anlattı. ''Hiç sahibi yok mu?'' dedin. Sabahtan akşama kadar bağın içinde kaldık. Üzüm yiye yiye karnımız şişti. Sonra da mintanlarımızı çıkardık, içine üzümleri doldurduk. Geceyi bekledik, su içtik. Dur baba, karnım gurulduyor. Kapıdan dışarı ok gibi fırladı. Biraz sonra çocuk alı al, moru mor döndü. Üzüm yiye yiye ötürgen mi oldun lan? Ötürgen olmuşum baba. O bağın taştan çitten ağlı da mı yok dedin? Yoktu baba, şu yukarıdaki tepe var ya... Fır dolayı denize kadar hep bağ. İçinde bir iki bağ evi, 5-10 bekçi de yok mu dedin? Kimsecikler yoktu baba. Buradan gidenlerin bağları bunlar. İyi ki buldunuz bağları. Bulduk baba. Çitleri olmayınca... Çite ne gerek var oğlum? Dört yan deniz. Denizi kim aşıp da gelip bağlara girecek? Bu sırada çocuk dışarı koştu. O dışarı çıkarken kadın erkek bir sürü telaşlı insan da içeriye girdi. ''Senin oğlan bizi mahvetti.'' dedi öndeki kaba sakal. ''Ne yapmış bizim oğlan hele? Şuralardan bir yere otur da anlat bakalım.'' Sırtlarını duvara dayayıp bacaklarını uzatarak oturdular. ''Senin oğlan çocukların başına geçmiş, adanın bütün bağlarını yağma etmişler. Vahap Bey bize güvenerek bizi buraya en değerli bu cennet misali adaya gönderdi. Şimdi ne yapacağız?'' Biz buraya gelince bizi buradakiler padişahın askerleri gibi karşıladılar. Yarın sizin çocuklarınız bizim bağlarımızı yağma etmişler derlerse biz onlara ne deriz? Bizi buradan kovarlarsa nereye gider de sığınırız? Bize yazık değil mi? Yıllardır sürüne sürüne, it yerine kona kona kendimize bir yer bulduk. O da senin çocuğunun yüzünden. Şimdi şu kış ağzında nereye gideriz, ne yaparız? Bir de bu hırsız halimizde. Amenna, haksızlık yaptık. Aç kaldık da. Aç kalınca kim olsa hırsızlık yapar. Padişah bile, Abdülvahap Bey bile, herkes bile. Senin oğlun aç kaldı da mı hırsızlık yaptı? Susuz kaldı da mı? Bizim çocuklara da çaldırdı. Bundan sonra biz o insanların yüzüne nasıl bakarız? Biz bakarız bakmaya ya, onlar bizim yüzümüze bakarlar mı? Ben... Bizim kızın eteğinde bir çuval üzümü görünce ödüm koptu. Kız nereden buldun bu kadar üzümü? Böyle böyle dedi. Ben de aldım üzümleri götürdüm denize attım. Ne güzel sarı kehribar gibi üzümlerdi. Her bir tanesi bir bal damlası. Üzümleri denize atarken içim gitti. Öldüm öldüm dirildim. Bir üzüm tanesini korkumdan ağzıma atıp da tadamadım. Buna mı yanarsın? Hırsız olmamıza mı yanarsın? Ah seni şu oğlun. Durun yeter artık. Diye bağırdı oğlanın babası. Yeter artık be, ne yapmış bizim oğlan da hepimiz birden hırsız olmuşuz? Çocuklar hep birlikte sahipsiz bir üzüm bağı bulmuşlar. Bağ o kadar büyükmüş ki fır dolayı şu gördüğünüz yüksek tepeyi doruğuna kadar dolanıyormuş. Ne bekçisi ne de ağalı varmış. Aklınızı başınıza toplayın. Senin oğlun, senin oğlun demeyin. Çocuklar iyi yapmışlar. Bize yol gösteriyorlar. Bugüne kadar bizi bir bağda çalıştırdılar mı? Bizi bir bağın yanından geçirdiler mi? Yıllardır ağzımıza bir tek üzüm tanesi atabildik mi? Bu cennet gibi adada, bu saray gibi evlerde Allah razı olsun bize Rumlardan kalmadı mı? Her bir tanesi bir bal damlası üzümler de bize Rumlardan kalmadı mı? Allah onlardan razı olsun. Oğlunun yanına çağırdı. Oğlum, gel şuraya otur da olup bitenleri teyzelerine, amcalarına bir bir anlat. Baba, dışarı gideyim de geleyim, çok sıkıştım. Hemen çıktı. Bizim çocuklar da böyle, neredeyse dışarıdan içeriye giremeyecekler. Bizim kız da. O kadar çok üzüm yemişler ki toptan ötürgen olmuşlar. O kadar tatlı üzümler ki yemesinler de ne yapsınlar? Şalvarının bağını bağlayarak baştaki çocuk içeriye girdi. Babasının yanına oturdu, konuşmaya başladı. Herkes onu hayretle izliyordu. Çocuk da bağı nasıl bulduklarını, salkımların ne biçim olduğunu, üzümlerini nasıl yiyerek karınlarının şiştiğini ballandırarak anlatıyordu. Anlatımı sürerken çocuk üç kez dışarıya çıktı. Yarın biz de gidelim bağa. Eskiler görmesinler bizi bağa giderken, görmesinler ne olur ne olmaz. Bol bol yüzüne hasret kaldığımız üzümü yiyeceğiz. Yiyeceğiz arkadaşlar. Bu da çocukların yüzünden olacak. Çocuklar olmasaydı biz ömür boyu üzüm yüzü göremeyecektik. Bizi üzüm toplamak için bile bağlara sokmuyorlardı. Bağları toptan sömürür, onlara bir tek üzüm tanesi bırakmayız diye. Oh olsun onlara. Öyle bir üzüm bağı bulduk ki hem taze taze yeriz, hem pekmez yaparız, hem de daha neler. Yaşasın senin oğlan. Yaşasın çocuklar. Yaşasın. Yaşasın çocuklar ya, üzüm toplarken yakayı bir de ele verirsek bizi buradan kış ortasına bile sürerler. Bundan sonra da sürün ha sürün. İşin yoksa sürün ha sürün, dedi dazlak kafalı biri. Adımızı sorarsanız benim adıma Kel Ali derler. Kel kafamın içi akıl doludur. Bu yüzden beni hükümet bir tek asker için bile can atarken beni bunda iş yok deyip beni askerciliğe almadı. Bu kel oğlanı niye askerciliğe almadık diye de elime koskocaman bir ferman verdi. Beni asker yapsalar Enver Paşa aç ağzını diyerekten o kadar askerin ağzına kurşunla dolduramazdı. Beni asker etselerdi Enver Paşa ayağı yalın, başı kabak bir orduyu Allah'ın unuttuğu, insanoğlunun bilmediği Allahu Ekber dağlarında gönderip onların hepsini orada dondurup kazık kestiremezdi. Şu kel kafamın içindeki akıl bilseler de beni asker etseler koca bir orduyu bitlere yem olsunlar, bitler de askerlerle birlikte donup ölsünler diye kış ortasında askerleri dağlara süren Enver Paşa buna cesaret edemezdi. Şimdi gelelim benim kafamın şimdiki aklına. Dün o ulular ulusu bağı bulan çocukların anaları babaları burada mı? Hep birden burada, dediler. Öyleyse Tanyeri horozları öterken çocukların eline birer sepet verin. O ulu armut ağacının altına gönderin. Armut ağacının altına gönderin de başka kimse duymasın. Armut ağacını gördünüz mü? Biliyor musunuz? Hep birazdan biliyoruz, dediler. Çocukları geciktirmeyin. Tam horozları öterken onlar ellerindeki sepetlerle ağacın altında olsunlar. Hep birazdan. Horozlar tam öterken ağaçta olacak çocuklar. Tamam mı? Tamam, dedi Keloğlan Ali. Ertesi günde bütün buraya gelenlerin hepsi Tanyeri horozları öterken bağa çıkacağız. Ama hepimiz birden. Bir tek kişi eksik olsa olmaz. İçimizde hasta varsa hastaları da sırtımızda bağa kadar taşıyacağız. Üzümlerini de biz toplayacak evlerine kadar götüreceğiz. Allah bize böyle bir bağ vermişken bu ağzımızdan tat hiç eksik olmayacak. Yani arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar, ağzımızın tadı hiç kaçmayacak. Anlatabildim mi? Hep bir ağızdan iyi anlattın, dediler. Bir daha yarın ben, yarın sen Tanyeri horozları ötüşürken ulular ulusu armut ağacının altından ellerinde büyük sepetler beni bekleyecekler. Bu tamam. Bundan sonra bağ bozumuna son gelenlerin hastası sayrısı da içinde, eksiksiz. Hepimiz birden taze taze yemek, pestil, pekmez yapmak için bağ bozumuna katılacağız. Şimdiye kadar biz bağ bozumunlarında kimsecikler bağların yanından bile geçirmediler. Bağ bozumunu bize dışarıdan bile seyrettirmediler. Şimdi biz de kendi bağ bozumumuzu onlara sokmayacağız. Onlar bu bağı dışarıdan bile seyredemeyecekler. Ve konuşmaları bu mutlu sonuçla bitti. Kalktılar, merdivenleri inerlerken içlerinden biri, yarın çocukları doktorlara götürelim. Dışarı çıkıp gele gele içleri dışları çıktı. Evin bahçesine ötürmedik yer bırakmadılar. Bir başkası ona karşılık verdi. İşte bu olmaz. Doktorlar bu kadar çok Çocuğun niçin ötürgen olduğunu bilmezler mi? Üzüm yiye yiye içlerinin dışarıya çıktığını bilmezler mi? İnsanoğlu neden ishal olur? Üzüm yiyerek ötürgen olmazlar mı? Sen istediğin kadar çocukların ötürgen olduğunu söyle. Doktorlar ötürgenin ishal dedikleri şey olduğunu bilmezler mi? Bağın sahipleri varsa onlara vaziyet durumu böyle böyle demezler mi? Onlar da bağlarını Çanakkale'den, Gelibolu'dan, Sarıkamış'tan kalan toplarıyla, tüfekleriyle, bekçileriyle gelip bağlarını beklemezler mi? Bir üzüm tanesi onların canlarının yongası değil mi? Onun için biz ancak çocukları bağ bozumu sonunda doktorlara götürebiliriz. Şimdi götürelim de kendi ayağımızla gidip kendi dilimizle tuzağa mı düşelim? O bağ sahipleri o kadar zalimdirler ki bağların içine bir yabancı görmesinler. Yakalayıp üstlerinde en azından 3 sopa kırarlar. Hadi yürüyün, yarın bağ bozumu var. Aradan birkaç gün geçti. Ada yine eskisi gibi bir sessizliğe büründü. Oysa Anadolu muhacirleri geldikleri ilk günlerde bile ada bayağı canlanmıştı. Şuradan buradan türkü sesleri, bağırışlar, çocuk ağlamaları, en azından inceden ağda benzer uğuldamalar geliyordu. Bütün sesler kirp diye kesilmişti. Nişancı çoktan uyanmış, denizin alışık olduğu sesinden başka ses duymuyordu adada. Oysa Anadolu muhacirleri adaya geldiklerinden sonra adanın sessizliği kırılıp tuz buz olmuştu. Geceleyin bile bir yerlerden kırık dökük sesler geliyordu. Şu birkaç gündür nişancı yataktan çıktı, karısı Sultan, torunları mışıl mışıl uyuyorlardı. Pencerenin önüne geldi, temiz havayı içine çekti. Hava gene her zamanki gibi deniz kokuyordu ya, bu kokunun içinde hoş olmayan bir koku geldi geçti. Bu koku nedir diye nişancı düşünmeye başladı. Adaya geleli burnuna böyle bir koku gelmemişti. Havayı koklayan burun delikleri, koşan bir atın burun delikleri gibi açıldı kapandı. O kokuyu bir daha duyamadı. O bir koku ustasıydı. Yaşlandın mı diye içinden geçirdi. O örneğin karanlıkta uzun bir yolda giderken yolun sağında, solunda hangi bitkinin, hangi ağacın, hangi ekinin olduğunu kokusundan bilirdi. Şehirleri de kokularından gözü kapalı bilirdi. Çünkü her şehrin de kendine has kokusu vardır. Her kayanın, su kaynağının da. Ovadan çıkanı başka kokar, dağdan, kayalıkların arkasından akanı başka kokar. Deniz kokusunun içinden gelen hoş olmayan kokuyu bir türlü alamadı. Bu da onun gücüne gitti. Şu tan yerinin alacalığında seher yeli eserken keşke uyanmasaydım diye düşünürken kulağına adanın her yerinden horoz sesleri hep birden geldi. Oh be dedi. Her zamanki gibi içi sevinçle doldu, mutluluktan uçtu. Seher yeli incecikten esmeye başladı. Nişancı sevincinden ne yapacağını bilemiyordu. İçi içine sevinçten sığmıyordu. Ötüşen horozlar gittikçe çoğaldı, tan yeri ışılıyordu. Kendini dışarıya, denizin kıyısına attı. Yarın üstüne gitti, oturdu. Bacaklarını da yardan aşağı sarkıttı. Gözlerini de ışıyan tan yerinden ayırmadı. Günün ucu görününce horozlar hep birden sustu. Nişancı da eve döndü. Eve vardı ki ne görsün. Sultan kalkıp giyinmiş, sandalyeyi alıp pencerenin önüne oturmuş. Gözlerini de tan yerinin ışıklarına dikmişti. Merdivenden gelen ayak seslerini duyunca yerinden fırladı. Veli dedi, velim. Ağzı kulaklarında gülüyordu. Burada da tan yerinin horozları ötüşüyordu. Duydun mu? Hiç duymaz olur muyum? Duydum ya. Duydum da kanat takıp göklere uçtum ya. Yerimde duramadım. Ne yapacağımı bilemedim. Sevinç denizin ortasında kanatlarımla düştüm. Tan yeri horozları susunca da kalktım buraya sana geldim. İkisi de coşku içinde evin içinde gidip geliyorlardı. Ben köye döndüğüme bin pişman oldum. Oğullarım sağ olsalar da nerede olurlarsa olsunlar. Yeter ki sağ olsunlar. Onlar neredeyseler, orada da tan yeri horozlarının sesini duyuyorlar mı? Onların da horozları ötüşürler mi? Duyuyorlar. Hiç duymaz olurlar mı? Horozlar hiç ötüşmez olur mu? Bizim köyde hiç horoz kalmamıştı. Biz de tan yerlerine hasret kalmıştık. Çok şükür bu adada horozların sesini duyduk. İnşallah dünyanın neresindeyseler bizim çocuklar, inşallah bu horoz seslerini duymuşlardır. Dünyanın her yerinde tan yerleri ağrırken şimdiki gibi horozlar öter mi? Öterler dedi nişancı. Yemen dünyanın öteki ucunda. Kanal da. Çölde, oralarda da tanyerleri ışımadan horozlar öterdi. Sultanın sevincine diyecek yoktu. Bizim çocukların esir gittikleri köylerde, kasabalarda da, dünyanın her yerinde de tanyerleri ışımadan önce horozlar öterler. Bir de tam öğleyin, bir de gece yarısı öterler. Sultan içini çekti. Dünyanın öteki ucunda, dünyanın her yerinde aynı anda ötüşürler, öyle mi? Şimdi bizim çocuklar tanyerleri ışıdı ışıyacakken uyanıp bu horoz seslerini dinledi, öyle mi? Dinlediler. Seher yeli eserken, dağların başı ışırken, her bir yerleri sevince kesmişken, bizim çocuklar kanat takıp uçarak buraya geldiler, sonra da dönüp gittiler, öyle mi? Öyle, dedi nişancı. Horoz seslerini Lena da duydu. Hemen Poyraz'ı uyandırdı. Horoz sesleri ana, çok şükür horoz sesleri. Nereden ana? Yeni gelenlerin kümeslerinden. Eskiden bizimkiler buradan gitmeden önce bu köyde de horozlar öterdi. Bizim horozlarımız hep denizli horozlarıydı. Her evde en az 3-4 denizli horozu olurdu. Derler ki denizli horozlarının sesi kadar güzel ses dünyanın hiçbir yerinde yok. Bugün tanyeri horozları öterken aralarında 5 tane denizli horozu sesi vardı. Horozlar ötüşürken Musa Kazım Ağa Efendi uyanıktı. Horoz seslerini duyar duymaz pencereye koştu. Karşı dağlara baktı. Neredeyse tan yerleri ışıyacaktı. Demek ki dünyanın her yerinde aynı anda, aynı saatte, aynı dakikada ötüyorlar. Ne tuhaf diye düşündü. Kaçak Hasan, hey dedi. Bunlar bizim adaya geldiler. Adaya uğur getirecekler. Bunların sesini denizdeyken dinleyeceksin. Adamı kanatlarının üstünden alır, cennette dolaştırıp getirirken, tan yerleri ışırken, ışıkların içinden geçirirken, insan bir esriklikle kendinden geçer. Yüreklerinin köküne, iliklerine kadar işleyen tat bir daha insanın içinden çıkamaz. Anımsadıkça insan mutlulukla dolar. Onlar böyle horoz seslerine uyanıp mutluluklar yaşarlarken adaya yeni gelenler de uyanıp yüzlerini yumuş giymişler, ellerini sepetlerini, küfelerini, çuvallarını almışlar, teker teker zeytini koyaktan yukarı bağa hiç ses çıkarmadan yürüyorlardı. Gün doğarken bil tekmil bağın ortasındaki boşlukta toplandılar, hiç konuşmadan bağın içine dağıldılar. Çocuklar gibi onların da her biri bir bağın önüne oturdu, salkım salkım üzümleri hırsla tıkınmaya başladılar. Öğleye kadar her biri o kadar üzüm yemişti ki, yerlerinden ancak uzun çabalamalardan sonra kalkabiliyorlardı. Bağların içine, sıcak toprağın üstüne ikindiye kadar yatıp biraz dinlendikten sonra sepetlerini, küfelerini, torbalarını, çuvallarını doldurmaya başladılar. Bu çalışmada karanlık kavuşuncaya kadar sürdü. Yine birbirlerinden ayrılıp ellerinde sepetleri, sırtlarında küfeleri, torbaları, çuvallarıyla dağılıp hiç kimseye gözükmeden, bir zayiat vermeden köye indiler. Kimi topladığı üzümleri pekmez, kimi bastık yapacak, kimi de kurutacaktı. İçlerinde üzüm bastığı pekmez, üzüm kurutma ustaları da vardı ya, çiğ fayda, bağcılar onları çalıştıracaklarına bağlarının yanından bile geçirmiyorlardı. Ya şimdi bu kışı gül gibi geçireceklerdi. Bağ bozumu 3 tekne, 30 kadar işçi, birçok sepet, küfeyle Şükrü Efendi gelinceye kadar sürdü. Şükrü Efendi, işçiler, Musa Kazım Ağa Efendi, Melek Hatun, Doktor Salman Sami, Nişancı, Kaçak Hasan, Baytar, Poyraz'la birlikte bağa cümbür cemaat çıktılar. Şükrü Efendi en önde coşkuyla çıkıyor. Arada sırada, göreceksiniz böyle bir bakımlı, böyle verimli güzel bağlar görülmüş değil. Bu bağları böyle yetiştirenler, bağlara böyle bakanlar, şimdi burada olsalar alınlarından hürmetle öperdim diyordu. Bağlara yaklaştıkça coşkusunu artırıyor, çabuk çabuk koşarcasına yürüyor, durup arkasına bakıyor, geride kalanlar yetişsinler diye bekliyordu. Böyle böyle bağlara geldiler. Şükrü Efendi bağlara girmedi. Geride kalanları bir kayanın önünde bekledi. Biraz sonra geride kalanlar da geldi. Bir dut ağacının yanında toplandılar. Bağın 50 adım kadar önündeydiler. Adalılar 50 adımlık yolu Şükrü Efendi'den daha hızlı çıkıp bağlara girdiler. Biraz sonra Şükrü Efendi gene en öndeydi. Biraz daha çabuk yürüdü, biraz durdu, birden boğazından hırıltıya benzer sesler çıktı. Arkasındakiler yetiştiler, Şükrü Efendi, aman Allah'ım, aman Allah'ım diyebildi ancak. Yanındaki Poyraz'a dayandı. Aman Allah, aman Allah'ım, ne olmuş, ne olmuş? Poyraz'ı bıraktı, bir takım sesler çıkararak bağın içine koşarcasına yürüyor, bazen durup eğiliyor, bir yerlere bakıyor. Bu sırada da önde Poyraz, ötekiler onun yanına geliyorlardı. Bağ diye ortada bir şey kalmamış, ezilmiş, toza toprağa bulanmış salkımlar, kırılmış dallar, sökülmüş kökler. Bu durumu gören Şükrü Efendi'nin çok daha kötü durumlara düşeceğini sanıyor, en azından kendinden geçeceğini düşünüyorlardı. Düşündükleri gibi olmadı. Yüzü sapsarı kesildi, alnı kırışık içinde kaldı, dudakları morardı, elleri de titriyordu. 10. kaset, 2. yüzün sonu.